Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam programımızda Yüz Akı Dergisi'nin Mart 2025 sayısından yazılar paylaşacağız sizinle. İlk olarak değerli dinleyenlerimiz Mustafa Asım Küçük Aşçı imzalı Mizaç Üzerine başlıklı yazıyı aktaracağız. İnsan tasnif ederek düşünür. Kategorilere ayırarak, ayrıştırarak tarif eder, anlar ve öğrenir. Her bir insan ayrı bir parmak izi gibi eşsizdir. Lakin onun da huyunu, seciyesini ve karakterini tasnif etmek mümkündür. Ahlak kitapları övülmüş ve gerilmiş huyları zikrederek insanları takdir edilenlere yönlendirir ve kınananlardan uzaklaştırmaya çalışır. Eğitimin, irşadın ve ıslahın bir problemidir. Kime hangi telkinde bulunmalı? Kadim usul, eğitimcinin ve irşat ehlinin firaseti ve eğitilenin, müsterşidin mahremiyeti arasında bırakıyordu sanki meseleyi. Çünkü kusurları fahş etme doğru değil, yüzüne karşı övmek de hoş değil ve tehlikeli. Son zamanlarda mizaç üzerine sistemler revaçta. Enneagram, 9 mizaç tipi, kanatlarıyla beraber insanları 18 grupta mütalaa ediyor. 16'lı bir başka mizaç sistemi de var. Aslında psikoloji ilmi, piknik tip, atletik tip, astenik tip, tek çocuk, ilk çocuk, ortanca, son çocuk gibi tasnifler yapa gelmiştir. İrsiyet, coğrafya, iklim, yaşanan yer, çevre, gıda, eğitim ve benzeri birçok husus üzerinden insanlar tasnif edilmeye çalışılmıştır. Kadim mizaç ilminde de Demevi, Lenfavi, Safravi, Balgami 4 tip vardır. Günlük dile kadar giren kara sevda, melankolik gibi tabirler bu mizaç ilminden gelir. Aslında ilmi ahkami, nücumun da gaybı kurcalayan, dine ve ilme uymayan tarafları bertaraf edilirse, geriye mizaca, karaktere taalluk eden bir psikolojik tahlil hulasası kalıyor. Ateş, hava, toprak ve su, öncü, değişken, sabit ve benzeri. Son zamanlar meşhur olan mizaç usulleri, insanlara kendilerinin yakınlarının, evlatlarının, talebelerinin, müşterilerinin ve çalışanlarının mizaç tiplerini tespit edip, bunların artı ve eksi yönlerini öğrenip, bunlardan istifade etmeyi öğütlüyor. Bütün bunların istifadeye medar yönleri var. Lakin birkaç noktaya dikkat çekmek istiyorum. Kime göre, neye göre? Bu sistemlerden mesela Enneagram'ın Orta Asya'dan kadim dervişlerden devşirildiği lakin Amerikalı bir uzman tarafından sistematize edildiği söyleniyor. Evet, biz körü körüne kabullenmiyor, bir takım testler, anketler neticesinde kendimizde bizzat kontrol ve tevsik ederek bunları kullanıyoruz diyebilirsiniz. Lakin bir sistemi öyle veya böyle kabul ettikten sonra artık müsellem noktalar oluşturmuş olabilirsiniz. Yeryüzünde batıl, muharref, uydurma her türlü sistemin müşterisi var. Çünkü sistem körlüğü diye bir şey var. Şu ayeti kerimede sistem körlüğünü açıklayan bir tehdit var. Kendisi için doğru yol belli olduktan sonra kim peygambere karşı çıkar ve müminlerin yolundan başka bir yola giderse onu o yönde bırakırız ve cehenneme sokarız. O ne kötü bir yerdir. Nisa 115. Daha evvel bir yazımızda bahsettiğimiz hükümdarani üslupla ifade edilen ve onu o yönde bırakırız diye tercüme edilen ifadeye dikkat. Aslında bu ifade onu o yola biz sevk ederiz manasında. Yani yazımızda ifade edeceğimiz temel akide prensiplerine ters düştüğü halde herhangi bir yolun esaslarını doğru mu diye incelemeye, benimsemeye devam edersek kendimizi onu tasdik ederken bulabiliriz. Neticede bunların insanı anlamaya yönelik beşeri birer gayretten ibaret olduğunu unutmamak gerekir. Hemen her hususta ama bilhassa yabancı menşeli fikir, cereyan ve anlayışlar mevzu bahis olduğunda önce sağlam bir akideye sahip olmamız ve her bir bilgiyi buna göre ele almamız zaruri. Rabbimiz bizleri imtihan etmek için yaratmıştır. Mükellef, gücünün yettiği emirlerle muhataptır. Bir başka ifadeyle mükellef olduğu emir ve yasaklar gücünün yettiği muhtevadadır. Bugün mizaç gibi daha su götürür, daha umumi ve subjektif bir hususla karşı karşıyayız. Lakin batıda genleri araştıranlar bazen şöyle bilgiler atıyor ortaya. seri katil geni, inanç geni, iyilik geni, kötülük geni, cinsi tercihte değişiklik geni. Emekleme devrindeki bir sahada üstün körü aceleci birer sözde tespittir bunlar. Henüz genlerin tam manasıyla hangi vazifeleri yaptığı bilinmemektedir. Üstelik birbiriyle aynı gene sahip ikiz kardeşlerin de ne fizyolojileri ne de psikolojileri birbirinin aynıdır. Genlerin ifadeye dökülüşünde ve epigenetik denilen sonraki etkilerle iş değişmektedir. Hele karakter, karar, tercih gibi mevzularda irade diye bir husus devreye girmektedir. Hasılı, işin akideyle uyuşmayan tarafı şu, katil dolmuş bir insana cana kıyma emrini vermek, inanç genine sahip olmayan bir insana iman et demek insafla bağdaşacak mıdır? Kur'an-ı Kerim'de iki yerde Yahudilerin bir sözü aktarılır ve reddedilir. Yahudiler peygamberlerle alay ederek kalplerimiz perdelidir dediler. Hayır, küfür ve isyanları sebebiyle Allah onlara lanet etmiştir. O yüzden çok az inanırlar. Bakara 88. Sözlerinden dönmeleri, Allah'ın ayetlerini inkar etmeleri, haksız yere peygamberleri öldürmeleri ve kalplerimiz kılıflanmıştır demeleri sebebiyle onları lanetledik, onlara türlü belalar verdik. Onların kalpleri kılıflı değildir. Tam aksine küfürleri sebebiyle Allah o kalpler üzerine mühür vurmuştur. Pek azı müstesna artık iman etmezler. Nisa 155. Tefsirlerde kalplerimiz kılıflı perdelidir sözüne çeşitli izahlar getirilmiştir. Lakin Cenab-ı Hakk'ın her iki ayette de bu sözü reddedişi ve ardından onların böyle hissetmesini sağlayan gerçek sebebi bildirmesi manidardır. Yani onlar, Allah bizi hakikati anlayamayacak şekilde yarattı diye yaratılışlarını suçluyorlar. Allah Teala ise adeta, hayır, bu yaratılıştan itibaren böyle değildi. Siz küfür ve isyanlarınızla buna müstehak hale geldiniz, buyuruyor. Materyalizmin sonu budur. Çünkü ruh ve nefis gibi manevi uzuvları, şeytan gibi varlıkları kabul etmezseniz, her şeyi maddi, fiziki dünyadan temellendirmek zorunda hissedersiniz. Böyle olunca genlerde vesaire sebep ararsınız. Lakin bizler maddenin ötesinde ruha, nefse inanıyoruz, gayba inanıyoruz, insanların kederlerinin yazıldığı gaybsa, insanların temaşa ettiği yıldızlarda, muttali olabileceği genlerde, çözebileceği mizaçlarda yazılı değildir. Bunlar sadece şehadet alemindeki malzemelerdir. Ayrıca imtihan gereği insanın kesplerinde, tercihlerinde hür irade sahibi olduğunu biliyoruz. Yani muharif Hristiyanların asli günah anlayışı gibi herkesin belli günahlarla doğduğu anlayışına bizi sürüklememeli mizaç sistemleri. Bu girişten sonra akide ve mizaç irtibatı için bazı temel prensipler koymak zorundayız. Hangi mizaçtan olursak olalım Allah'ın bütün emir ve yasaklarına muhatapız. Mizacı biraz daha insan kaynakları, eğitim ve meslek seçimi gibi alanlarda sınırlayarak kullanmak bu yolda daha doğru olur. Hatırlayalım. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Benim az malım var, ben korkak bir insanım, savaştan kaçarım" diyerek sadaka ve cihat hususunda beyat etmekten kaçınan kişiyi tasdik etmedi. "Cenneti nasıl kazanacaksın?" diyerek kendisinde var olduğuna şartlandığı eksiklerin üzerine gitmesini telkin etti. O sahabi de derhal gönül dünyasına çeki düzen vererek bütün esaslara beyat etti. Peygamberimiz kimi hangi vazifeye gönderecekse kabiliyetlerini gözetmiştir. Mesela kumandanlığa buna fıtraten elverişli kişileri vermiştir. Ama seferberlik varsa eli ayağı tutan hiç kimseye "Siz uygun değilsiniz, gelmeyin" dememiştir. Herkes belirli vazifeleri bir seviyeye kadar yapmak mecburiyetindedir. Anne baba olan herkes bir miktar râi, çoban, idareci olmak mecburiyetindedir. Ama sabırlı, tahammüllü olmayan kişi tam zamanlı bir muallim olmayabilir. Ama o da bir yere kadar emri bil marufla mükellef değil midir? Gördüğüm kadarıyla bu tarz sistemlerin en büyük faydası, beşeri münasebetlerde ortaya çıkan problemlerin altında yatan farklılıklarda bir anlayış oluşturması. Yani kişi sürtüşme yaşadığı eşi, çocuğu, patronu veya arkadaşının kızdığı, mağduru olduğu huyunun sebebini teşhis etmiş oluyor. O kendisine gıcıklık olsun diye değil, filan mizaçtan olduğu için böyle yapıyormuş. Bunun temelinde de şu yatıyormuş gibi bir fark ediş. Burada bu tarz bilgilerin kendimiz hakkında olanlarında bir sahiplenişe, başkaları hakkında olanlarda da bir suizanla sebebiyet vermesi söz konusu olabiliyor. Aslında bu mizaç sistemleri her bir tipin sağlıklı ve sağlıksız hallerini de anlatıyor. Hatta sağlıklı yolda ilerledikçe insanların artık mizaçları ayırt edilemez derecede kamil bir kişiliğe doğru gidecekleri de bildiriliyor. Fakat popülerleşen her şey gibi bu tecrübi ilimlerde de endişe ettiğimiz durum yaşanabilir. Mesela, ben 8 mizaçmışım, benim çalışanlarımı ezmem normal diyen kişi kul hakkından kurtulabilir mi? Elbette hayır. Ben 7 mizaçmışım, ben sabır ve sebat isteyen rutinlere uygun değilim diyen kişi, devamlılık isteyen farzlardan ve mecburi vazifelerinden muaf mı olacak? Elbette hayır. Diğer ihtimal daha kuvvetli. Filan arkadaşım, filan mizaç, onun için şu olumsuzlukları ondan beklemeyelim. Ona güvenmemeliyim. O şu işi yapamaz ve benzeri peşin hükümler. Yani bir nevi mizaç ırkçılığı. Bu tür hatalardan kurtulmak için ahlak gerekiyor. Tıbbın, eğitimin, avukatlığın nasıl mesleki bir ahlakı varsa, bu yaygınlaşan mizaç çalışmalarının da bir ahlaki prensipler bütünü olmalı. Mesela tasavvufta, muahezeyi nefse, müsamahayı gayra prensibi var. Nefsimizden her kötülük beklenir, sadece mizacındaki değil, her kötülük, onunla sürekli mücadele etmeli. Nefsi yapamam dediği şeylere zorlayıp mecburum dediği şeylerden vazgeçirmeye ahdetmeli, burnunu sürtmeli. Fakat başkaları hakkında hüsnü zanla memuruz, onlar hakkında ümit var olacağız. Aldansak da şans vereceğiz. Buna da Kur'an'dan bir misal verelim. Her yetimin bülüğ çağına geldiğinde karşısında iki ihtimal var. Reşit, mali kararlarında olgun olması. Sefi, mali kararlarında çocuksu, savurgan olması. Cenab-ı Hak, yetimleri bülüğ çağına varıncaya kadar imtihan edin. Eğer olgunluklarını hissederseniz, mallarını kendilerine verin buyuruyor. Yani o kişinin mizacına göre, zannınıza göre değil, imtihana göre karar vermek gerekiyor. Mizaç tespitleri bize zaman kazandırabilir fakat bizi vebale de düşürmesin. Netice, mizaç hususunda insan denen varlığın kategori kabul etmeyecek derecede eşsiz olduğunu hatırdan çıkarmamalı. Tevbe, dönüşüm, değişim, yeniden doğmak gibi hakikatlere inanmalı. Kendimiz için de, muhataplarımız için de değişime şans vermeli, eğitime inanmalı. Mizaç sistemlerinin neticede beşer kurgusu olduğunu unutmamalı. Onlara mistik manalar yüklememeli. İnsanın basit temel yatkınlıklar dışında imtihan edildiği her hususta hür iradeye sahip ve mükellef olduğunu unutmamalı. Yapacağımız tespitler üzerine bina edilerek alınacak kararların, mesela bir şahsın denenmeden, talip olduğu bir vazifeden bizim iddiamızla elenmesi gibi kul hakkı olacağı unutulmamalı. Şüphesiz biz ona, insana yolu gösterdik. İster şükredici olsun, ister nankör. İnsan 3. De ki, herkes kendi mizaç ve meşrebine göre iş yapar. Bu durumda kimin doğru bir yol tuttuğunu Rabbiniz en iyi bilendir. İsra 84. Herkesin yöneldiği bir yönü, bir kıblesi vardır. Ey müminler! Siz hayır işlerinde yarışın. Nerede olursanız olun, sonunda Allah hepinizi bir araya getirir. Şüphesiz Allah her şeye kadirdir. Bakara 148. Değerli dinleyenlerimiz, Mustafa Asım Küçükaşçı'nın kaleme aldığı Mizaç Üzerine başlıklı yazıyı paylaştık ilk olarak Sesli Dergi'de. Ve şimdi de Kübra Ergin imzalı Şehir, Aile ve Kadın başlıklı yazıyı paylaşıyoruz programımızda. Geçen yazımızda nüfus yaşlanması ve çocuk sayısının azalması konusunda yazarken, feminizm ve kadının ailedeki rolü bahsine özellikle girmedim. Çünkü bu tek bir yazıya sığmayacak bir konu. Şimdiye kadar bu konuda çok şey yazıldı. Genellikle ailenin zayıflamasından ve çocuk sayısının azalmasından kadınlar ve kadının rolünün değişmesi sorumlu tutuldu. Ama yaşanan örneklere yakından bakınca tutarsızlıklar görülüyor. Geçenlerde bir anneyle dertleşiyoruz. Karı koca ayrı ayrı tatile gitmişlerdi. Dönüşte boşanmaya kalkıştılar diye söze başladı. Oğluyla gelininin boşanma kararları konusunda çok üzgün olduğu yüzünden okunuyordu. Babaanneleri olarak en çok da iki torunu için endişe ediyordu. Teselli etmek için uygun bir cümle ararken merak duygusu ağır bastı. "Tatile nereye gitmişlerdi?" diye sordum. "Gelinim annesiyle köye gitmiş, oğlum arkadaşlarıyla tatil merkezlerine," dedi. Tanıdığım birçok dindar, takvalı arkadaşımın tek çocukla veya düşündüğünden daha az sayıda çocukla kalmasının sebebi boşanmaları, daha doğrusu terk edilmeleri. Bu hanımların boşanma sebepleri kocalarının artık farklı bir hayat tarzına yönelmeleri. Anlaşılan ya ailelerinin veya cemaat, cemiyet çevrelerinin yönlendirmesiyle dindar hanımlarla evlenmişler, daha sonra iş hayatı, çalışma ortamı, kariyer, servet birikimi derken artık hayat tarzları değişmiş. Ülkemizde de dünyada da yaygın bir durum bu. İş ortamlarıyla aile ortamı arasında çok derin bir uçurum var. Çalışma hayatında tamamen batılılaşma, dinden uzaklaşma, liberal değerler, ferdiyetçilik, maddiyatçılık ve bunun getirdiği narsizmin hakimiyeti görülüyor. Dini, ahlaki kaideler, toplumun örf adetleri, ebeveynlere karşı vazifeler daha çok aile içinde ve kadınların sorumlu olduğu kaideler haline geliyor. Böylece birbirlerinden apayrı hayatlar yaşayan, birbirlerinden uzaklaşan karı kocalar birbirini anlayamaz hale geliyor. Bir de bunun üzerine boşanmayı kolaylaştıran hukuk düzeni, boşanmanın yaygınlaşması, normalleşmesi ve artık vicdanlarda bir suçluluk hissi bırakmaması da eklenince yuvaların yıkılması salgına dönüşüyor. Ortada bir sebep bile yokken boşananların sayısı az değil. Bir gün bir televizyon kanalında boşanma, nafaka gibi konular hakkında açık oturum yapılıyordu. Söz alan avukat doğrudan yaşanan gerçeğe dair istatistiklerle, rakamlarla konuştu. Boşanma davaları 1988 yılında yürürlüğe giren 3444 sayılı boşanma kanununun etkisiyle hızla artış gösterdi. Bu yıldan itibaren her yıl boşanma oranlarında artış oldu. Önceleri boşanma davalarının büyük çoğunluğu erkekler tarafından açılırken, son zamanlarda kadınlar tarafından açılan dava sayısı artış gösterdi. Bahsi geçen kanun tam da Türkiye'ye liberal değerlerin ithal edildiği, küçük Amerika olma rolünün yüklendiği dönemde çıkartılmıştı. O yıllarda Turgut Özal'ın sık sık Güney Kore'yi örnek verdiğini hatırlarım. Elbette boşanmaların artmasının tek sebebi davalar çok uzun sürüyor, daha çabuk neticelensin gerekçesiyle çıkarılan bu kanun değildi. Zaten kapitalist düzenle aile kurumu arasında bir kan uyuşmazlığı vardı. Aile ile ilgili bir sempozyumun sonuç bildirgesi olan makalelerden birinde okumuştum. Avrupa'dan gelip Amerika'da bir süre yaşayan bir mütefekkir, müşahedelerini şöyle paylaşmış. Bugün New York'ta yaşayan bir çiftin birbirlerine zaman ayırmaları çok zor. Kapitalist düzenin mega kentlere yığdığı insanlar, gerçek manada bir aile reisi, bir ev hanımı, ebeveyn olabilme vasıflarını kaybediyorlar. Bunun yanında insanlar konforlu bir hayat yaşamalarına aldanıyorlar ama aslında yoksullaşıyorlar ve çocuğun masraflarını yüklenmeye mecalleri kalmıyor. Bugün büyük şehirlerde ailelerin sahip olduğu daireler ve otomobiller sadece birer tüketim nesnesi, hem de günden güne daha masraflı hale geliyorlar. Eskiden bir ailenin temel giderleri, kira, elektrik faturası, su faturası, kışlık yakıt gideri, gıda, giyecek diye sıralanıyordu. Şimdi faturalar, aidatlar, masraflar çeşit çeşit. Bir maaşla geçinen kiracılara artık ev sahipleri ev vermiyor deniyor. Aslında sanayileşme devrinin başında aileler önemliydi. Hatta dünya çapındaki büyük şirketlerin çoğu aile işletmesiydi. Hala sanayi işletmelerinin büyük çoğunluğu aile şirketlerinin bir devamıdır. Küçük ve orta boy işletmelerde ise ailenin rolü çok daha büyüktür. ekonominin daha çok aile şirketleri tarafından yönetilmesinin birçok yönden büyük önemi var. Her şeyden önce aile şirketleri ailenin itibarını korumak için iş ahlakına önem veriyor. Aile işletmelerinin ülkelerine ve ülkelerinin değerlerine olan bağlılıkları, o ülkenin ekonomisi açısından her türlü duruma karşı dayanıklılık sağlıyor. Tanınmış aile olmanın sağladığı sosyal çevreyle iyi münasebetler, maddi kazancın yanı sıra farklı dayanışma ve işbirliklerine imkan sağlayabiliyor. Şirketin sahiplerinin iyi günde, kötü günde çalışanlarına güvence sunması, günümüzde büyük bir problem haline gelmiş olan iş sadakatine sahip bir kadroya sahip olma avantajı sunuyor. Aile işletmeleri aynı zamanda şahsiyet gelişimi açısından da önemli bir rol üstleniyor. Çünkü bir şirkette işe girip yabancılarla bir arada çalışan bir kişiye nazaran daha fazla ahlaki kaide ve vazife yüklüyor. Ayrıca iyi günde, kötü günde daha muhafaza edici bir ortam sağlıyor. Kazandığı zaman ailesi için kazanmak, onlarla paylaşmak, kaybedince birbiriyle yardımlaşmak ve zor günleri sabırla geçirmek gibi hususiyetler kazandırıyor. Küreselleşme, dijitalleşme ve metropol insanlarına dönüşme bütün bu özellikleri kaybettiriyor. Başlı başına bir kitap konusu olabilecek bu konuya psikolojik problemler açısından da göz atalım. Birçok psikiyatri uzmanının dile getirdiği bir hakikat var. Yeni yetişen nesilde psikolojik problemlerde artış var. Yaygınlaşan problemlerden birinin adına borderline deniliyor. Kadınlarda daha sık görülen bu kişilik tipi veya bozukluğunda kişi adeta ergenlik çağına takılıp kalmış gibi davranıyor. Dış görünüşüne çok önem veriyor. Kendini başkalarına beğendirmeye ve kendi duygularına, isteklerine saplantılı oluyor. Devamlı öz çekim yapıp giyindiğini, kuşandığını, gezdiğini, eğlendiğini sosyal medyada herkese ilan etmek ve beğeni almak hayatının maksadı olmuş. Kendi inancıyla, fikirleriyle hayatına yön verecek güce ve gayrete sahip olmayan bu kişilerin tedavisinde tecrübeli psikologlar, bunların tatlı sert otoriteye sahip ebeveyne ihtiyaç duyduğunu söylüyor. Aile otoritesi, rehberliği ve vazife paylaşımı birçok insan için fayda sağlıyor. İdarecilik hususunda üstün vasıflara sahip olanlara bir gaye verirken, buna muhtaç olanlara da himaye sağlıyor. Zamanımızda her türden psikolojik bozuklukların en iyi çaresi ailenin sırf tüketim ortamı olmaması, birlikte üretip yardımlaşma, paylaşma ve birlikte iyilik yapmaya imkan sağlaması. Aile işletmelerinin birçoğu ziraat, hayvancılık, el sanatları, gelenekten aktarılan üretim biçimlerini de yaşatıyor. Zamanımızda doktorlar fazla işlem görmemiş tabii gıdalarla beslenmeyi tavsiye ediyor. Ama bunları kim üretecek? Köylerde yaşayanların oranı %6'ya düşmüş ve bazı köylerde bir elin parmakları kadar kişinin yaşadığı söyleniyor. Evet, eski tip ziraat ve hayvancılığı sürdürmek isteyen kalmadı ama artık gıda üretimi de gelişen teknolojiyle şekil değiştiriyor. Artık dronlarla ilaçlama yapılan, otonom traktörlerle sürülen, yapay zeka ile yönetilen sulama sistemleriyle sulanan, hayvanların kameralarla izlendiği, yürürken tartıldığı tesisler kurmak mümkün. Geleceğin dünyasında gıda üretiminin büyük bir çoğunluğu örtü altında ve hatta binalarda yapılacak. Çünkü topraklar tuzlanıyor, kirleniyor, İklim değişiyor, afetler artıyor. Nakliyat masrafını azaltmak için şehre yakın yerlerde kurulmuş tesislerde üretim yapmak avantajlı hale geliyor. Nesillerimizi yetiştirirken bu gelişmelerden haberdar olmamız lazım. Artık ailelerin lüks sitelerde yüksek aidatlı, bol masraflı dairelerde yaşamak yerine yeni anlayışla kurulacak akıllı kasabalarda yaşamaları çok daha sürdürülebilir bir çözüm olabilir. Bir toplumda kadınlar üretken olursa daha sağlam karakterli, daha ahlaklı ve gerçek manada güçlü olurlar. Kadının güçlü olması korkulacak bir şey değildir. Bir ülkenin dünyada hakimiyet sahibi olabilmesi için erkeklerin zorlu vazifelere hazır olması lazım. Bir erkeğin gözü arkada kalmadan vazifelere atılması için de arkada bıraktığı ailesi için endişe duymaması faydalı olur. Kısacası her bakımdan geleceği inşa etmek için kendimize uygun olanı kendimiz seçip inşa etmemiz gerekiyor. Şimdiye kadar yaptığımız gibi Batı'nın kuyruğuna takılırsak, onların düştüğü durumlara düşmekten kurtulmamız mümkün değil. Fertten cemiyete, devletlerin meselelerinin çözümünden çevre problemlerine kadar birçok derdin çaresi aile işletmelerinin desteklenmesi olabilir. İslam dünyasına örnek olacak bir Türkiye için kendi meselelerimize, kendi özümüze uygun çözümler bulmamız gerekiyor. Değerli dinleyenlerimiz, Sesli Dergi'de bu akşam son olarak Kübra Ergin imzalı Şehir, Aile ve Kadın başlıklı yazıyı paylaştık Yüz Akı Dergisi'nin Mart 2025 sayısından. Böylelikle bu akşamlıkta bize ayrılan süreyi noktalıyoruz. Geceniz hayır olsun, hoşça kalın.